Ayrım 26, Koca Ren, Fakir Baykurt, sayfa 275. 40, Sarı Köprü. Bak Koca Ren, sorunum Haziran. Adnan abimin sorunu da Haziran. Dönüp dolaşıp o da geliyor. Sular sende toplanıp akıyor. Aka aka denize varıyorsun. Durmadan çalkanıyorsun. Belki denizlerin suları geceleri birbirine gelip gidiyor. Ben bir kezcik telefon edip okullar müfettişi Frau Klein'a gidemedim. Çok düşledim. Melanie ile üçer yaş daha alalım. Ondan sonra bir yerlere tatile gidelim. Tatile gitmeden Frau Klein'dan bir buluşum alayım. Dinle şimdi beni. Frau Klein'a telefonu ettim diyeyim. Aldım buluşumu. O konuşulanları aynı anda birbirine gösteren telefondan konuşuyoruz. Evini onlardan koydurmuş. Ona bağlanınca benim konuştuğumu da gösteriyor. Adem, şimdi girdim eve. Elbet anımsadım seni. 10 dakika önce arasan yoktum diye bağırdı. Beni nasıl anımsadınız? Gözleri o kadar güzel Adem'i anımsamaz mıyım? Hiç unutmadım zaten. Nasılsın bakayım? Size karşı kusurluyum. Kaç yıl geçti aramadım. Buna sevindim. Demek ki sorunun olmadı. Oldu, kendim çözeyim dedim. Hem de başınızı ağrıtmak istemedim. Oma Johanna da yardımcı oldu. Onun bizde olduğu gün Kenan'ı sormaya gelen polislerden korktum. O gün bırakın derse çalışmayı, uyku uyuyamadım. Oma Johanna alıp evine götürdü. Orada çalıştım epey. Bir saat sonra süt içirdi. Çalıştım gene. Sonra kalk doğru eve dedi. Babam ondaki disipline hala hayran. Siz nasılsınız Frau Klein? İşte öyle, bildiğin gibi. Ben o zaman çirkindim, şimdi daha çirkinim. Kim, siz mi çirkinsiniz? Evet, yaşamda beni çokları çirkin buldu. Şimdi kendim de çirkin buluyorum. Böyle göstermeli telefondan ilk konuşuyorum ve onda ilk sizi görüyorum. Size bir şey söyleyebilir miyim? Siz dünyada sayısı pek az güzel insanlardansınız. Frau Platte güzel mi? Frau Wolf güzel mi? Neye yarar öyle güzellikler? Seni çok sevdim Adem. Söyle, senin için ne yapabilirim? Bir buluşum istiyorum Melanie ile gelmek için. Onun sorunu için mi yoksa? Söylemem. Sorun okul sorunu mu? Söylemem. Yarın 15.30'da sizin Memel Sokak'ta büromda bekliyorum. Geliyoruz dedim. Canımdan baktım gözüne. Gözünü kırptı. Görüntüden silindik. Melanie ile beni unutma çiçeği aldık. Tam 15.30'da kapısını çaldık. Sekreteri buluşum defterine baktı. Adımızı buldu. Bir odadan öbürüne geçtik. Melanie'nin boyu uzadı biraz. Fazla kiloları da gitti. Korkuyorum biri bu kızı elimden kapacak. Göz boncuğunu çıkarmıyor. Frau Klein geniş odasının bir köşesinde alçacık bir masada çalışıyor. Bizi görünce fırlayıp kalktı. Pantolon giymiş. Adımları bir pergelin bacakları gibi doğru doğru. İşte bu kadın kendine çirkin diyor. Su içtikten sonra göğe bakan tavuklar gibi başımı tavana kaldırdım. Çiçekleri verdik. Yalnızca 10 dakika kalacağız Frau Klein. Bir şey içeceğiz birlikte. Hemen gitmek olmaz. Arka sırada yanımda otururken yaptığı gibi elini önce başıma, sonra omzuma, sonra belime getirdi. Yanıma durup sardı belimi. Sonra yanındaki koltuğa oturttu. Melanie'yi de sağına aldı. Sekreteri meyve suları getirdi az sonra. Birbirinizin değerini bilin ikiniz de. Bir tek iyi gününüzün hatırını bir gün unutmayacak yaşayın. Söyleyin şimdi sorununuzu. Sorunumuz birbirimizle Frau Klein dedim. İsterseniz sorun kendisine. Ben diyorum kalıp derse çalışalım. Melen diyor tatile gidelim. Gelip size sormaya karar verdik. İçeceklerimizi içelim, konuşuruz. İçtik birlikte. Anlattı. Şöyle bağladı. Tatile gidin. Ben de böyle uygun görüyorum. Alın size bir kitap. Heinrich Böll'ün İrlanda Günlüğü. Teşekkür edip aldım. Oma Johanna vermişti 3 yıl önce. Okuduğum ilk Almanca kitaptı. Ama bunu Frau Klein'a söylemedim. Böll biraz sade yazar. Sana iyidir. İzninizle Frau Klein, Böll bana basit geliyor artık demedim. Kafamdan geçen bir düşünceyi açıkladım. Liseyi bitirirken olgunluk konusu olarak Hitler faşizmi döneminde Böll'ün kaç kez askerden kaçtığını yazmak istiyorum. Kişiliğini açıklamada bunun ne anlamı olduğunu ve savaştan sonra hemen yazmaya başlayabilmesinin etkilerini belirtirim. İyi olur. Ama Oma Johanna diyor ki, Almanca okurken Türkçeyi boşlama. Ankara'dan bir profesör de Böll üstüne bir kitap yazmış. Onun da bana yararı olur konumu yazarken. Kitabı karıştırıp yeniden teşekkür ettim. Melanie gülerek ekledi. Böylece bize iyi bir tatil yeri de önermiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Oralardan bana yeşil bir kart yollayın. İşte bu da adresim. Danke dedik birlikte. Ben ekledim. Frau Klein, sizden bir ricamız daha var. Sınıfça yazdığımız Duisburg kitabından acaba bize üçer tane daha verdirebilir misiniz? Çünkü onu isteyen hemşeriler var. Eğer bunu sağlarsanız ayrıca seviniriz. Bu böyle ne güzel istek. Şimdi sekreterime söyleyeceğim. Çıkarken kitaplar elinize verilecek. Böyle kurmaca bir telefonlaşma, kurmaca bir konuşma. Kimi zaman içimde kurduklarımı, yaşayabildiklerimden daha iyi bulduğum için şimdi onları anlattım sana Koca Ren. İçimde kurduklarım da yaşam değil midir? Bunlar benim içimin gerçekleri değil midir? Sana her şeyi anlatabileceğimin güveni, Duisburg'a geldiğimin ikinci yılında doğdu içime. Çok şükür hiç eksilmedi. Oma Johanna'nın bize geldiğinin ertesi günü saat 14'e doğru elimde çanta okuldan dönüyordum. Baktım Gül abla sarı otomobilin içinde bekliyor. Bu kez düt düt ettirmedi. Karşıdan gördüm. Gelmeyecektim ama duramadım. Bin gidelim dedi. Hop hop hemen nereye gidiyoruz? Sen in bize çıkalım. Anam geldi. Kendir kavurgası, haşhaş sürtmesi bitmek üzere. Burdur ayvası, hem de haşhaşı yedin mi yaşamında? Bin biraz dolaşalım, sonra çıkarız. Sana anlatacaklarım var. Yalnız sana anlatabileceğim için bin diyorum. Bindim ister istemez. Bak, bu anlattıklarım da sana önce anlattıklarım gibidir. Hem de gizdir. Neresi yaşamım, neresi içimin gerçeği? Onları kendin ayıkla. Hem de her zamanki gibi gurk gurk gurk ak. Gül abla başladı. Çok yanlış bir insanı sevdiğim için kendimi suçluyorum. Hem onunla hem seninle yattığım için, onu da senin gibi sevdiğim için senden özür diliyorum. Bu dediklerimi anlaman için senden bin kez rica ediyorum. Yaşam yanlışları cezalandırır. Hele büyük yanlışları hiç bağışlamaz. Önce Ahmet oturup her şeyleri bildiğini söyledi. Tezini verdi, teşekkür ettiler. Sınavı bir ay sonra. Günü belirlendi. Bağışla beni, korkunç hata ettim dedim. Sorun benim seni bağışlamam değil Gül, kendinin kendini bağışlaman. Bir daha yanılmayacağın koşulları kendin için oluşturabilmen. Onun konuşması her zaman matematik gibidir. Birlikteliğimizi kötü filmlere benzetmeyelim. Gerekli görüyorsan hemen ayrılalım dedim. Yarım saat sustu. Sonra sordu. Ayrılırsak sorunun bitecek mi? Önce kendini yanlışlardan sıyır. Sonra ayrılmamızın gerekli olup olmadığını düşün. Sana anlatacağımın birincisi bu Adem. İkincisi, polis Kenan'ı feciye arıyor. Köln'de gördü ama yitirdi. 160'la gidiyor otomobili. Hem de otomobil değiştirdi. Polisin elinde telsiz, havada helikopter. Bonn yönüne gidecekti. Şaşırtmak için geri döndü. Bendeki radyo polis telsizini çekiyor. Gül abla böyle anlatıyor sürerken. Ruhrort'taki demir köprüye yaklaşırken nereye süreyim diye sordu. Parmağımla Homberg yönünü gösterdim. Sen gene gurk gurk ederek akıyorsun. Gene yüklü sallarla dolu üstün. Kimi aşağı kimi yukarı gidiyor. İç limanın ağzında bir vinç durmadan yükseliyor. Kepçesinde sarı başlık takılmış polisler var. Köprüyü geçip eski Homberg'e vardık. Kaymakamlığın oradan geçip Sachleben kimya fabrikasının önünden sola kırdık. Reinhausen yönüne gidiyoruz. Sarı köprünün altından geçtik. Venlo yönüne sapmadık. Oysa ne güzel olurdu. Yolun sağı solu şimdi erika çiçekleridir. Bir gider bir gelirdik. Belki Gül ablanın asıl buna gereksinmesi vardı. Belki oralarda otomobili ormana çekip biraz konuşalım isterdi. Reinhausen'a varmadan sola saptık. Ağaçlar yeşillerini püskürtmüş. Yeşilliklere girmedik. Orada setin başına eğledik. Sen az ileride bizi görmeden gene akıyordun. Otomobilin burnunu senin aktığın yöne döndürdük. Sarı köprüden 15 metre yukarıdayız. Gerçekte biraz yüksekte olsak daha iyiydi. Tam bütün görürdük köprüde olanları. Ama biz görmesek de sen hepsini görüyorsun değil mi Kocaren? 41. Bitiriş bölümü. Gül ablanın anlattığını sana özetliyorum Kocaren. Bir insanın savcısı, yargıcı kendisi olursa ne zor olur o yargılanma bilir misin? Bilmezsin Adem. Atını nallatmak için dağlardan inen Köroğlu, bir nalbandın önünde kibirinden böbüründen nasıl arınmak zorunda kaldıysa, Ahmet'in önünde benim de öyle arınmam gerekiyor. Adem bütün yaptıklarımı biliyor, sabrediyor. Gençliğime mi, güzelliğime mi, zekama mı, gözlerimin büyüsüne mi güvenip hafife aldım onu? Yoksa yoksulluğun ezincine dayanacağım mı bitti? Yoksa Kenan gerçekten sevdiğim erkek miydi? Çünkü sana anlatmadım daha, Ahmet'in de çok boşlukları var. O yalnızca kimi yanlarını geliştirmiş, kimi yanları gelişmemiştir. Örneğin onda Kenan'ın erkekliği yok, hele senin tadın hiç yok. Unutabildin mi sanıyorsun? Kenan beni kaç kart harife sattı da aldığım paraları bölüştü biliyor musun? Sonra hiç karşılık düşünmeden bana ne paralar verdi biliyor musun? Onun Alman faşistleriyle Türk faşistlerinin arasını yaptığını, onlara silah gönderdiğini çıkarmışlar. Canının içini biliyorum, bunların aslı yok. İstemediğim çok insanla yattım, öyle biriyle yatmadım şükür. Yatsaydım bağışlamazdım kendimi. Şimdi ben kendimi başka bakımdan suçluyorum. Kenan'ı da başka bakımdan suçlamak isterim. Ama şimdi herkes onu hak ettiğinden çok suçlarken bunu yapamıyorum. Hem satıyor hem pişmanlıktan kıvranıyordu. Satmayacağım diyordu. Ben de satılmayacağım diyordum. Sonra ah satılmayabilsem diyordum. Neydi beni ona iten? Seninle şu içinde yaşadığımız ilişkiyi bir gün daha geniş konuşacağız. Cemal Yasemin'i tam tavladı tavlıyordu. O manyak da annem yüzmeye gitmemi engelliyor diye evden kaçmayı düşünüyordu. Çok bunalımlı dönemindeydi. Cemal'le el ele verdik gizli. Önce Ali'yi kopardık bu işten. Sonra senin yakanı bıraktık. Sonra Yasemin'in yakasını. Cemal çok anlayışlı çıktı. Çok borçluyum ona. Ama Kenan kudurdu. Hele Cemal'in davranışının ardında benim parmağımı görünce bütün soğukkanlılığını yitirdi. Hanover'da otomat soygunu var. Ekip korkuyor. Bu deli korkulmayacağını kanıtlayacak. Esrar işi yapmış adamsın. Neyine senin otomat soygunu? Ekibe yeni eleman kazanacak. Otomatçılıktan geçmeden olunmaz diyor. Hanover'da polis bunları kıstırdı. İki kez kırmızı yanarken geçmişler. Düşmüş peşlerine. Bunlar 160'da önde. Polis arkadaki arabanın lastiğini indirmiş. Gelin bakalım sorguya. Üç gün sonra polis Kenan'ın peşinde. Aptallığına doymasın. Aptallığı en başta yapmış. Neden üç işe birden burnunu sokuyorsun? Çünkü kral olacak. Gösterirler sana krallığı. Bana da gelip sordular. Bilmiyordum. 2,5 aya varıyor, kopmuştuk. Utrecht'ten döndükten sonra 1-2 kez aradı. Sürdürelim, içinde yaşadığımız pislikten birlikte kurtulalım dedi. Kesik dedim. Sana onun için geldim. Seninle onun için yattım. Yani nokta koydum, anlıyor musun? Şu koca Rene senin gibi ben de anlatabilmeyi çok istedim. Yapamadım. Aman Gül abla, sen de beni büyütme gözünde. Sonra bu güzel gözlerine yazık olur. Ben az mı mikrobum? Havuzda Yasemin'e söz attığımız gün ben asıl o gün oldum ne oldumsa. Feleğim asıl o gün şaştı. O ne felaket kızdı Gül abla. Gördün değil mi? Hayır, görmedim. Hiç mi görmedin? Hiç. Görmeliydin. Baba Alman, ana Türk, çok güzel bir melez diye övmüştü Cemal. Ama görmedim. Kızlar sevildi mi güzelleşir. Bir gecenin içinde bambaşka güzelleşir kızlar. Sonra bir gün, bir gecenin içinde çirkinleşir. Ahmet şimdi bana kendi kendini ayıkla diyor. Belki arıt demek istiyor. Nasıl yapabilirim bunu? İzin ver ama Gül abla, ben anlatıyordum. Ağzımdan kaptın. Yasemin'den aklım nasıl şaştı. Eve geldim, ders çalışacağım. Gözlerim dalar. Satırları görürüm ama tek sözcük anlamam. Çarpmak isterim, matematik mi, doşe, geçişte mi, ne zıkkımsa yere. Sayılar gider, yazılar gider, gözümün önüne Yasemin gelir. Adını bilmiyorum, kendi kendime Meryem'dir diyordum. Süt yenini çıkarır atar, bir havuz donu kalır üstünde, onu da çıkarır atar. Ona durmadan babamın ata binişini anlatıyorum. O da uzanır yanıma, ağzından öpmeme, memelerini tutmama izin verir. Böyle senin geldiğin gibi yanıma gelip oynar. Gül abla elinin tersini şapbadak vurdu yüzüme. Dudağım dişime geldi, hafif berelendi. Konuştuğunu kulağın duysun diyecekti. Şaplığa düşündüğünden sert vurduğunu görüp üzüldü. Bağışla beni dedi birden. Sarıldı, bereli dudağımdan öptü. Yalnızca bunun için değil, her şey için özür dilerim. Haydi gene sen anlat. Deli Gül ablam benim, şimdi ne anlatayım sana dedim buna. Seni kendime o kadar uzak, o kadar ulaşılmaz buldum ki yaslı gözlerine bakarken yakalanacağım diye korktum önce. İlk bize geldiğin gün yanıma uzandığında kendime egemen olamazsan beni çok ayıplarsın diye korktum. Beni hoş gördün, bana destek oldun. Bunu bir ben bilirim, bir de şu akıp giden kocaren. Sana karşı duygularımda hiçbir leke yok. Çoktan da çok seviyorum. Bunun ne demek olduğunu sana başka nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bunu sen kendin anlayabilirsin. Belki yalnız sen anlayabilirsin. Çok kömür çıkıyor Burur Havzası'ndan, çok fabrika var, çok duman çıkıyor, hava pislik dolu, yukarıları değil yalnız aşağıları da pislik dolu, şu anda ikimizin arası pislik dolu, öpüşürken dudaklarımın arası, konuşurken sözcüklerimizin arası pislik dolu, burada insanın hiçbir ilişkisi temiz değil, tıpkı hava gibi kirli, ama sana bakarken hiçbir kirim, pisliğim olmadığını duyumsuyorum, seni özlerken seninle ilk, hem de ilk seninle seviştiğim saatlerdeki gibi temiz olduğumu duyumsuyorum, yolumu Melani'den yana sen doğrulttun, şimdi onu da seni gördüm. Gördüğüm duygularla görüyorum. Oma Johanna ile tanış bir gün. Onu sen de seveceksin. Verdiğin aydınlıklar, yönelttiğin güzellikler için teşekkür ediyorum. Adnan abimi asarlarsa hemen gebe kalıp ikiz doğuracağını söyleyerek dayanma gücümü artırdığın için teşekkür ediyorum. Sen koynuma girmeden yok gibi bir Adem'dim. Neler var beynimde, yüreğimde, hem de ne bitmez tükenmezim biliyordum. Bütün buldurdukların için teşekkür ediyorum. Yalnız bir davranışını anlamadım. Demin niçin öyle sert vurdun yüzüme? Ah onu sorma. Okşar gibi vuracaktım. Ayırdın da olmadım. Sert vurdum. Bunun için yeniden özür dilerim. Bu açıklaman için teşekkür ederim. Tam böyle Almanlar gibi teşekkür üstüne teşekkür edip dururken Gül abla yeter artık dedi. Eliyle ağzımı kapattı. Sonra havada Duisburg mahkemesinin oralardan köprüye doğru uçan bir helikopteri gösterdi. O anda başka bir helikopter de Moers yönünden geliyor. Sen bunların hiçbirini ayırdığında değildin kocaren. Kusura bakma ama kimi zaman çok büyük çirkinliklerin ya da güzelliklerin ayırdığında olmuyorsun. Sen aka aka yalnızca sonsuz geçmişlerden gelip ulaşılmaz sonsuzluklara giden zamanı tüketiyorsun. Moers yönünden bir otobüs dolusu polis geldi. Köprünün sol yanını tuttu. Gül abla radyosunu açtı. Çevirdi düğmeleri. Göktekiler yerdekilerle konuşuyor. Aranan al bayrak yeşil otomobil sürüyor. Telaşa gerek yok. Bu kez kaçamaz. Bu kez elimizde. Köprünün bitimine engel kurun. Anlaşıldı, tamam. Radyoyu kapatıp Gül abla da tamam dedi. Radyosu yeni çıkan mini Japon radyolarından. Tamam dedi uzata uzata. Köprünün üstünden hızla Moers yönüne akan otomobilleri görebiliyoruz. Birinin içinde Kenan abinin yüzünü görür gibi oldum. Alnını buruşturdu. Sağ bileğini direksiyonun üstüne vurup Naya dedi. Tepesinin üstündeki helikopteri değil Moers yönünden geleni görüyor. 10 metre kadar girdi köprüye. Camı açtı. Yanında 2 pasaport var. Birini akıp giden sulara fırlattı. Otomobilini öbür otomobillerin hızına uygun olarak sürmeyi aksatmadan yaptı bunu. Sarı köprüyü geçince Hollanda yönüne kaçmayı düşünüyor. Venlo sınır kapısından başka pasaport gösterecek. Sonra Roermond üstünden Belçika'ya dalacak. Kapağı Antwerpen'e attı mı paçayı kurtaracak. O akşam orada saunaya gidecek. Çıkınca beef steak yiyecek. Veronica diye bir dostu var Antwerpen'de. Onunla yatacak. İnsanoğlu böyle serseridir. 100 metre önündeki tuzağa varırken bile yatmayı düşünür. Gül abla köprüye doğru sürdü otomobilini ansızın. Daha 100 metresi var Kenan abinin. Bütün otomobillerin akışı yavaşladı. Gül abla var hızıyla sürdü. Köprünün altından geçip gene setin üstüne çıktık. Kralın sonunu buradan daha iyi göreceğiz. Kenan abi yakalanmayacak Gül abla dedim. Yakalanacak, göreceksin. Otomobillerin akışı durdu. Kenan abi sertçe naya dedi. Bu kez sol bileğini vurdu halkaya. Ulan bu kavatlar beni çevirdi herhal. Öyle ya, çevrildim ben. Ulan ne yapabilirim? İki ucunda tutmuşlar köprünün. Yarım metre duralar gibi yaptı. Otomobilin burnunu geliş yönüne çevirmeyi düşündü. Olursuz. İyisi bu dedi kendi kendine. Deniz bitti mi yoksa ulan? Askerliğini Muğla'da yapmıştı. Çok söylenir, oynanırdı çökertme zeybeği. Gidelim gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kolcular geliyor, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, hemen kurşun çakalım. Tabancasını yokladı, duruyor. Polislerin makinesi var. Sayıları 100'den fazla. Kum gibi kaynıyor köprünün o yanı. Gözet aynasından gerileri araştırdı. Tümüyle tutulmuş köprü. Sen de öyle gurk gurk gurk akıyorsun kocaren. Ulan biz bir oyuna geldik herhal. Yoksa o canına sıçtığımın Cemal mi yaptı bu kalleştiği bana? Kenan? İyisi canının sağlığı vallahi. Ne yapayım bu durumda, sağ canı ben. Vurdu bileğini halkaya birkaç kez. Canı ben, canı ben diye ineledi. Yeniden naya dedi. Ayağını gazdan çekti. Başının üstünde minicik bir bayrak var. Yaldızlı bir bayrak. İki toplu iğneyle tutturulmuş. Usulca söküp aldı. Kapıyı açıp şeritten dışarı fırladı. Bisiklet yolunu, yaya şeridini geçti. Suları aşağı fırlattı kendini. Ceketi savruluyor. Pantolon paçalarına hava doluyor. Toz tombul bir Kenan oldu. Atladığı yerle varacağı nokta arası belki 30 metre. Elinin bayrağıyla daldı sulara. Kenan abi senin sularına daldı. Gördün değil mi kocaren? 10 metre kadar girdi dibe. Elinin bayrağıyla çıktı. Yeniden daldı. Dalış o dalış. O dalış. Saniyeler geçiyor. Kenan abi görünmüyor. Gül abla otomobilin frenini sıkıyor. Freni bırakıp kolumu sıkıyor. Dişiyle dudağını sıkıyor. Sür dedim Can Havli ile. Sür kalkara kadar gidelim. Oradan bir yerlerden çıkacak. Sür Gül abla. Kusura bakma Adem, sürmeyeceğim. Canım bir bardak su istiyor. İstersen size gidelim. Bu durumda bize gidemeyiz Gül abla. Kendini topla da sür şu otomobili. Ne olursun sür. Madem bunca üsteliyorsun süreyim. Ama kalkara kadar değil. Daha beri de bir yere sürerim. Beri de bir yere sür. Zararı yok. Homberg'in üstünden Barrel'ın içinden hızla geçip Orsoy köyüne vardık. Çayırda otlayan ineklerin arasından gene senin kıyına geldik. Tam düşündüğüm gibi minicik bayrağı elinde karnı şişmiş öyle gidiyor. Gitti gider dedi Gül abla. Geçişini otomobilden inmeden izledik. August Tyson'ın çelik kuruluşlarının olduğu dirseğin oradan bir polis botu göründü. Dirisini kaçırdılar, ölüsünü yakalayacaklar. Burada fazla kalmak istemiyorum Adem. Seni evinize bırakıp hemen Bochum'a süreceğim. Kusura bakma. Beni Bergman sokağının başına bıraktı. Bunları anlatmak için ben de sana koştum. İçimde dışımda olanları olduğu gibi anlattım. Acılarımın hepsini sana akıtmış değilim daha. Sevinçlerimi ama tümüyle sana katacağım. Şimdilik bu kadar. Haziran bitmeden gene geleceğim. Acı ya da sevinçli haberlerimi getireceğim. Seni hiçbir zaman boşlamayacağım. Menani ile bir yere gidersem ilk özleyeceğim sen olacaksın. Şimdilik hoşça kal diyorum sana. Kocaren. 1985. Kitabın sonu. 25 Aralık 2015. Sayfa 285. Türkiye'nin tanınmış yazarı Fakir Baykurt. Gudrun, Kratz, Norbistrat. Son derece büyük konukseverlik. Fakir Baykurt beni evinin dış kapısında karşılıyor. Asansörde birlikteyiz. Elinden tuttuğu çocuk merakla hem de kibarca yanıma sokuluyor. Yukarıdan taze pişmiş böreğin mis kokusu geliyor. Fakir Baykurt çocuğa usulca ninesinin yanına gitmesini söylüyor. Büyük baba Baykurt yazar, Baykurt gibi duyarlı ve sabırlı. Her sözcükte güzel ve akıllı bir bakış ve insanın kolay sezemeyeceği bir duygusallık. Buralardan oldukça uzaktaki köyünden ve oradaki yaşamdan söz açıyor. 800 nüfuslu bir köydür diyor. Ailem ve ben çiftçiydik. Almancayı duraksayarak konuşuyor. Oğlumuz benden iyi konuşur diyor. Genç kuşaklar için dil ayrı bir iş. Baykurt Duisburg'a geldiğinde 50 yaşındaydı. Çalışmak için gelmişti. Ama işi hemşerilerinin işine benzemiyordu. O bir yazardı. Yazdığı romanlar ünlü. Öyküleri bizde okul kitaplarına girdi. Almanya'ya konuk işçi diye anılanları anlatmak için gelmişti. Şimdi onlardan bir ayırdı yok. Burada en çok 5 yıl geçirmeyi düşünüyordu. Ülkesindeki askeri darbeden sonra dönmekten vazgeçti. Daha başkasından şiir okumadan şiir yazmaya başladı. Halk şairleri gibi yazıyordum. Sonra uyaksız ve hece ölçüsü gözetmeden yazmaya geçtim. Ona yani ritimsiz diyorum. Gülerek onaylıyor ama başka bir ritimle diyor. Evet, kendi dağarcığından gelen bu sözcükle yanıtımı alıyorum. Şanslıydı. Kendi yaşında bir çocuk için önemli bir şans hem de. Köy enstitüsünde okuyabildi. Burası köy öğretmeni olacaklar için bir tür eğitim semineriydi. Enstitünün küçük kitaplığı onu büyüledi. Dilediğim kitaba dokunabiliyor, onu elime alıp inceliyor, istediğim gibi okuyabiliyordum diye anlatıyor sevinçle. Sonradan öğretmen çıkınca da yazdı. Birkaç yıl köy öğretmenliğinden sonra yazın yaşamıyla daha yakından haşır neşir olmak için Ankara'daki bir yüksek okula girdi. Ortaokul öğretmeni olduktan sonra ilk romanını yazdı. Bu kitabı ödüle değer bulundu. Alçak gönüllü biçimde bu ödül bana ün sağladı diyor. Geçirdiği evreleri anlatıyor kısaca. İnsanın duygularını yabancı bir dilde açıklaması biraz zor galiba diyor. Zaten bence bu duygusu gözlerinden okunuyor. Ona yurt özlemini soruyorum. Ah bunu sormayın, her zaman içimde diyor. Öykülerinde köyleri, köylüleri ele aldı. Yaşadıklarım, yazdıklarım köy insanları, büyük toprak sahipleri. Biliyor musunuz, ağalar her zaman haklıydı, diyor. Almanca'da yayımlanan ilk kitabı Yılanların Öcü bunu anlatıyordu. Güneybatı Anadolu'daki Akçaköy'den gelen fakir Baykurt, bugün aydın kişiliğiyle büyüdüğü yerlere bağlı kalan biridir. Öyküleri, romanları köy yaşamını yansıtıyor. Oysa annesi ve komşuları bunları önemsemiyor. Biz bunları yaşıyoruz, hadi neyse, sen niye yazıyorsun, diyorlar. Onlara göre kitap yazmak önemli şeyleri aktarmaktır. Okuma yazmayı ancak birazı biliyor. Annesi de bilmeyenler arasında. Çocuklara para verip okutuyor. İşte size amcanızdan bir kitap, okuyun bakalım ne yazmış. Yakınlarda bir Alman kitaplığında düzenlenen bir okuma akşamında bir hemşerisi ona niçin daha ağır bir dil kullanmadığını sordu. Şöyle diyor, kendi kendime sorar dururum, güzellik nedir, niçin karmaşık ve zor yazmalı? Ben Ankara'daki aydınlarla birlikte köylüler de yazdıklarımı anlasın istiyorum. Fakir Baykurt bugüne kadar öyle kaldı. Dul annesinden söz etmeyi seviyor. Onun öğretmen olmasına izin verdi. İlk romanında Dul cesur bir kadın çizdi. Oğlunu kendinden güçler önünde bile direnmeye ikna ediyor. Annem benim sadece Öğretmenler Sendikası'nın başkanlığını üstlenmeme karşıydı. Çünkü sakıncalı politik bir pozisyondu. Nitekim biraz haklı çıktı. Askeri darbeden sonra tutuklandı. Bir yılın üzerinde tutuklu kaldı. Daha sonra serbest bırakıldı. Komünistik propagandası yaptığı öne sürülüyordu. Niçin? Eskiden boynuna kırmızı kravat takan komünist sayılırdı. Hem kim başını biraz sola devirse o da komünistti. Her kim biraz yoksulluktan söz etse, eşitsiz dağılımdan konuşsa, yoksullar için çalışsa zaten komünist. Fakir Baykurt aydın ama yüreğiyle köylü kalmış biri. Onun için yürek ideolojiden önemli. Meslekten bir öğretmen olarak çok duyarlı. Ülkesindeki okuma yazma seferberliğine katkıları oldu. İnsanları iyi biçimde anlatmak, onları daha iyi yazmak istiyorum. Yalansız dolansız, dost doğru yazmak çok önemli. O nedenle buraya geldi. Kendilerine bir masal gibi gelen, birçok umudu içinde taşıyan, buralara gelmek isteyen birçok insan tanıyordu. Fakir Baykurt kendi kendine, Almanya nedir, oralarda ne yapılır, orada insanı hangi şanslar, şanssızlıklar bekler, hangi kısmet insanı yurdundan 3500 kilometre uzaklara, bir başka kültüre, bir başka yaşam dünyasına sürükler diye soruyordu. Dışarıdan duydukları ona yetmemişti. Her şeyi gözüyle görmek istiyordu. Eşi ve oğluyla geldi. Kızları Türkiye'de kaldı. Fakir Baykurt burayla ilgili bir romanını 2 yılda bitirdi. Hiç alışık olmadığı bir yaşam üstüne yazıyordu. Şimdiye kadar 25 kitap yazmıştı. Son çalışmasının adı Duisburg Üçlemesi. İlk cildi Yüksek Fırınlar adını taşıyor. Hayır, kimse çevirmeye yanaşmıyor. Buna fazlaca üzülmüyor. Türkler onun için Almanlardan önemli. Çünkü ilk okuyucuları onlar. Sonra askerler bir darbe daha yaptı. Sırf fakir Baykurt'un çocukları olduğu için kızlarının biriyle oğlu tutuklandı. Ondan beri de Baykurt yurdunu görmüyor. Her ne kadar şu an ordu yönetiminde değilse de diye anlatıyor. Ordu yönetiminde benzer bir yönetim var. Kendisi hakkında suçlama yok ama ne olur ne olmaz. Pek çokları gibi vatandaşlıktan ünü sayesinde atılmadı. Şimdilik burada kalmak istiyor. Ne kadar bilmiyor. Kalmayı isteyip istemediği konusunda uzun bir aradan sonra... Dünyamız büyük ve bambaşka bir dünya oldu. Uzun süredir buradayım. Almanya'da benim bir yurdum oldu. Belki ara sıra buradan oraya gezmeye giderim. Oradan buraya gezmeye gelirim. Zor bir durum. Baykurt, Höhayda Ehren Sokak Ortaokulu'nda öğretmen. Bunu severek yapıyor. Öğretmen olarak mutluyum diyor. Şimdilik buradayım. Burada kalmaya da niyetliyim. Türkiye'de yazabiliyordum. Burada da yazabiliyorum. Türkiye'de öğretmendim. Burada da öğretmenim. Yüzümü süzüyor. Söylemek istediklerimin hepsini söylemediğini anlıyorum. Birlikte çay içtik. Eşinin sessizce masaya bıraktığı börekleri yedik. Küçük çocuk yeniden fakir dedesinin elini tuttu. Asansöre kadar bana eşlik ettiler. Elbet sokak kapısına kadar değinip ardımdan el salladılar. İçimden kitaplarının bir an önce Almanca'ya çevrilmesini diledim. W.A.Z. 17 Haziran 1989